Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok muhterem, çok aziz, çok değerli dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak işlerimize, çalışmalarımıza bereketler lütfeylesin. Gönlümüze huzur versin. Kendisini zikretmekle, kendisine şükretmekle gönül alemimizi, iç alemimizi itminan, huzur ve mutlulukla doldursun. Yani kendisiyle bizi mutlu etsin. Kelamıyla bizi mutlu etsin Yüce Rabbimiz. İşi olmayanlara Yüce Rabbimiz en yakın zamanda en helalinden ve kazançlısından iş, eşi olmayan kardeşlerimize Cenab-ı Hak en salihinden, salihasından, en güzelinden eş nasip eylesin. Evli olan kardeşlerimize mutlu aile hayatları, ülfet, muhabbet, adeta cennet huzuru tüten sıcak yuvalar, sıcak aile hayatları, talebelerimize, gençlerimize hayırlı başarılar Cenab-ı Hak lütfeylesin. Hep iyilik olsun. Dünya ahiretimiz iyilikle dolsun kıymetli kardeşlerim. Biz Üsve-i Hasene programında Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kulluğundan, örnek hayatından, tüm güzelliklerinden, gönlünün güzelliğinden, sözünün güzelliğinden, hayatının her alanındaki güzelliklerden ki zaten bunlar mahza güzelliklerle dolu bir hayattır Efendimizin hayatı. Ondan bahsediyoruz. Oradan siz değerli kıymetli kardeşlerimin gönül dünyalarına böyle feyiz olacak, orada güzelliklerin neşvünema bulmasına vesile olacak nurlu cümleler, nurlu örnekler, sözler ulaştırmak gayret içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bu niyetimizi de kabul eylesin. Ve sevgili Peygamberimizin özellikle dünya imtihanı karşısında bizleri nasıl ikaz ediyor? Efendimiz nasıl bir dünyaya yaşadı ve bu imtihanı nasıl başardı? Nasıl yüz akıyla ahirete irtihal etti ve bize bu konuda nasıl bir örneklik bıraktı? Onu birlikte izliyoruz, takip ediyoruz ve adım adım Efendimiz Aleyhisselam'ı takip etmenin bir gayreti içerisinde oluyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam, insanın tabii ki gençliğinde apayrı bir ruh dünyası var insanın. Kalbi hayatı var, duyguları var, arzuları, istekleri var. Çocuğun ayrı, gencin ayrı, her yaşın kendine göre bir psikolojisi, bir haleti ruhiyesi var söz konusu şüphesiz. Ve pek çok insanda da ortak olan yönlerde vardır şüphesiz. Ama insan yaşlandıkça da bir kısım duygularında azalma, zayıflama söz konusu olsa da bazı duygularında da artma olabileceğini Efendimiz beyan ediyor ve özellikle de insan yaşlandıkça onun kalbinde iki şeye karşı ilginin, sevginin ve alakanın arttığını beyan ediyor. Bunlardan birisi insanda mal sevgisi, diğeri de uzun yaşama arzusu. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri insanın uzun uzadıya emel ve arzulara dalarak ahiretin unutmasının bilgisizlik ve dünya sevgisinden kaynaklandığına dikkat çekiyor. Ve kişinin bundan kurtulması için de şöyle bir tedavi, kurtuluş yolu tavsiye ediyor. Diyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri, cehaletten kurtulmak, ihlas sahibi ve saf gönüllü zatların hikmetli sözlerine kulak vermekle gerçekleşir. Yani insan nefsinin fısıltısını, mırıltısını, sözlerini değil, şeytanın vesvesesini değil veya kişiyi yanlış yollara sevk edecek kişilerin sözlerini, tavsiyelerini değil, ihlas sahibi ve saf gönüllü, yani nefsini temizlemiş, kalbini saflaştırmış, selim hale getirmiş, Allah'ı tanımış, kalbinde marifetullah, muhabbetullah tecelli etmiş, temiz, ihlas sahibi, saf gönüllü zatların hikmetli sözlerine kulak vermek lazım. Çünkü onlarda bir ışık vardır, bir nur vardır. İnsan onu duydu mu gönlü aydınlanmaya başlar ve gönlünden o şeytani karanlıklar uzaklaşmaya başlar. Dünya sevgisini gönüllerden söküp atmanın yegane yolu ise ahiret gününe ve oradaki büyük mükafata iman etmektir. Ahiret gününe iman etmek ve oradaki büyük mükafata iman etmek ve gönlü esas ahiretteki mükafata çevirmek, onu talep etmek, onu arzu etmek, işte bu böyle bir yöneliş, böyle bir iman insanın gönlündeki dünyaya olan muhabbetin azalmasına, tedavi olmasına ve bir müddet sonra da o fani sevdaların gönlü terk etmesine sebep olacaktır, vesile olacaktır. Bu iman, yani kalpteki ahirete iman, ahiret mükafatına, cennete iman, yakin derecesine ulaştığında dünya sevgisi yavaş yavaş kalpten uzaklaşmaya başlar. Zira önemli olanı sevmek önemsizin gönülden çıkmasına sebep olur. Hani bazı türkülerde de denir ya, eski yar şöyle dursun, can kurban taze yara. Ama bunu bir maddi, fani, mecazi anlamda bunu kullanmamak lazım. Eski yar dünya olduğunu görmek lazım. Taze, yeni yer, ahiret, cennet, cennetin saltanatı onu olduğunu kabul etmek lazım. Ve bu anlayışla eski yer şöyle dursun, can kurban taze yâri demek lazım. Yoksa böyle dünyevi manada birisini bırakıp başkasını sevmek, başkasına ilgi duymak anlamında, mecazi anlamda değil tabii ki. Allah Teala kulları arasında dünyevi nimetleri farklı şekillerde taksim etmiştir. Dolayısıyla kimileri hizmet edilen durumundayken bazıları da hizmet eden konumundadır. Yani nimet ve imkanlara sahip olmak bakımından insanlar arasında mutlak eşitlik yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle beğendirilmektedir. Estağfirullah. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Dünya hayatında maişetlerini bile aralarında onlar değil biz taksim ettik. İnsanların maişetleri, rızıkları, nerede doğacak, nerede yaşayacak, ne alıp verecek, büyük miktarda, büyük oranda Yüce Rabbimizin takdirine bağlı. Kulun cüz iradesinin de etkisi vardır ama o çok düşüktür bu konularda. Biz onların rızıklarını, onların maişetlerini biz taksim ettik. Onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri diğerine iş gördürebilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların kendilerine takdir olunan konuma razı olmaları sadedinde şöyle buyuruyor. Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil, daha aşağı olanlara bakınız. Zira Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz için bu daha uygun bir davranıştır. Hatta misaller vardır. Bir çocuk babasının elinden tutar, böyle ona babacığım ben bir ayakkabı istiyorum, bana şu ayakkabıyı al diye böyle yalvarır. Bir taraftan babasına yalvarır, bir taraftan eteğini, ceketinin ucunu çeker, bir taraftan hırpalamaya falan çalışır böyle. Dirişerek giderken tam yolda yerde oturmuş, ayağı kesik olan ve dilencilik yapan bir başka çocuk görülür. Tabii onu, çocuk onu görür görmez de Bu kez babasının ceketini bırakır, sızlanmayı bırakır, yalvarmayı bırakır ve o ayağı kesik olan çocuğun hali onu çok etkiler. Der ki babacığım der, ben ayakkabı alayım diye, bana ayakkabı al diye sana söylüyorum, senden talepte bulunuyorum ama bu delikanlının, bu çocuğun, o da benim gibi bir insan. Onun da yürümeye, koşmaya, ayakkabıya ihtiyacı var, hakkı da var ama onun ayakkabı giyebileceği bir ayağı yok der çocuk ve ibret alır ondan ve babasının peşini bırakır. Kavgayı da sona erdirmiş olur. Bu bir basit misaldir kıymetli dinleyenlerim. Aslında bu misali biz her şeye tatbik edebiliriz. Biz bir taraftan işte şuyum yok diye tuttururken, onun derdinde koştururken bir taraftan çok daha zor durumda insanlar var. Bazı insanlar ben yemek bulamayayım derken bazıları ekmek bulamaz. Bazıları ben pasta börek bulamıyorum diye sızlanırken bazıları ekmek, soğan bulamaz. Bazıları ayakkabım şu marka olsun derken bazıları o ayakkabı giyeceği ayak bulamaz. Bazıları evimin dekoru, konforu şöyle olsun diye uğraşırken bazıları kalıcı ev bulamaz. Sokaklarda kalır. Yani bütün nimetlerde bu misali uygulayabiliriz, tatbik edebiliriz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bize öyle bir ölçü veriyorlar ki bu ölçüyü eğer kendi hayatımıza tatbik edersek gerçekten çok huzurlu oluruz. Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil, daha aşağı olanlara bakınız. Zira Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz için bu daha uygun bir davranıştır. Yani beğenmeyen insanlar, hele delikanlılar, gençler yemek beğenmiyor, içmek beğenmiyor, elbise beğenmiyor, ayakkabı beğenmiyor. Niye? Yani bedava buldukları için. Anneleri babaları onları o nimetlerin kıymetini öğretemedikleri için, gerekli terbiye veremedikleri için böyle huysuzluk yapıyorlar, beğenmiyorlar. Hatta bir kızcağız babası kendisine bir araba almayı söz vermişti, alamadığı için yok intihara teşebbüs etmiş gibi böyle. Yani insan bol buldukça, nimetler çoğaldıkça böyle nankörlükler, böyle hoşnutsuzluklar maalesef olabiliyor. Dolayısıyla biz hep bizden aşağı olanlara bakarsak nimetler noktasında daha huzurlu oluruz, daha şükredici oluruz ve elimizdeki nimetleri hor görmeyiz ve onları daha dikkatli bir şekilde kullanma imkanı elde etmiş oluruz. Şu hadis-i şeriflerde Allah Resulü'nün dünya ve ahirete bakışını yine yansıtan mübarek sözlerindendir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki dünyada zahitlik ne helali haram kılmak ne de malı mülkü zayi etmektedir. Ancak zahitlik Allah'ın mülkünde olana kendi elindekinden daha fazla itimat etmen, başına bir musibet geldiği ve yakanı bırakmadığı müddetçe onun ecir ve mükafatından son derece ümitli olmandır. Bak Efendimiz zahitliğini tarif ediyor burada. Yani insan Allah'a imanı tam olmalı. Allah'ın yanındakilere kendi elinde bulunandan daha fazla güvenmeli. Hani ayet-i kerimede beyan buyurulduğu üzere مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقْ Sizin yanınızda olanlar bitecek, biter, tükenir. Ama Allah katında olanlar bakidir, ebedidir. Allah'ın hazineleri bitmez. Dolayısıyla kul bir taraftan kazanmalı, kazanmaya çalışmalı ama Allah'ın yanında olanlara olan ihtimadı daha fazla olmalı. Allah ikram eder kuluna, verir. Çünkü gani, zengin olan bir Rabbimiz, hazineleri bitmeyecek olan bir Rabbimiz var elhamdülillah. Diğer tarafta bu esas zahitlik, yani Allah'ın elindekine güvenmen, kendi elindekine güvenmemen. Diğer taraftan insanın başına bir musibet geldiği zaman da ve bu uzun süre devam ettiği zaman, yakasını bırakmadığı zaman da ya niye bu geldi, niçin beni bırakmıyor, niye terk etmiyor, bir an önce kurtulsam bundan tarzında yani tedavi olmak isteyebilir, onun kurtulmak için çarelere başvurabilir ama gönül planında onun ecir ve mükafatını Allah'tan bekleme ve o ümit içerisinde bulunma, bu da yine gönlü Allah'a bağlama, dünya ve fanilerden koparma açısından Efendimizin zahitlik tarifi içerisinde yer alıyor. Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık su ile döndüğüne bir bakıversin. Bir diğer hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselam'ın bir koyun sürüsünün içine salıverilmiş iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın diline verdiği zarardan daha büyük değildir. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Burada özellikle din alimlerinin, tebliğ hizmeti yapan kişilerin, insanlara dini bakımdan örneklik, öncelik yapan insanların kalbi yapıları ile ilgili Efendimiz Aleyhisselam bir yol gösteriyor. Yani mala mevkiye düşkün olan bir alim ne yapar? Yani ihlas olmaz, davasının samimi olamaz. Belki bilgisini dünya nimetleri elde etme yolunda kullanmaya çalışabilir. İnsanlara o gözle bakar ilahirihi. Dolayısıyla daha temiz bir kalple, onun için gazetelerinin bahsettiği gibi sözün dinleyeceğimiz insanlar diyor, İhlas sahibi ve saf gönüllü olacak. Ama bir kalpte dünya muhabbeti, dünya sevgisi ve çıkarı söz konusu oldu mu o kalp zaten safiyetini kaybeder ve o insana da kendisine de fayda vermez, başkasına da fayda veremez. Muhterem dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın dünya nimetleri konusunda o nimetleri kullanma ve dünya imtihanını yüz akıyla verme noktasında gerçekten güneşlerde, yıldızlarda diyebileceğimiz bir seviyede, bir zirvede bir kulluk yaşadığını bu misallerden anlamış oluyoruz. Hem Efendimizin kendi hayatında bunu görüyoruz hem de bize yaptığı tavsiyelerde de bunu görüyoruz. Efendimizin, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın tahtı terbiyesinde yetişen ashab-ı kirama baktığımız zaman onlarda da Efendimiz Aleyhisselam'dan yansıma, akisler diyebileceğimiz çok güzel züht örnekleri bulunuyor. Ve o sahabe-i güzel bu noktada bize de güzel örnekler teşkil ediyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Kureyş'in önde gelen servet sahiplerinden biriydi. Ticarette uğraşıyordu. Zengin olarak bilinen bir şahsiyetti. Ve aynı zamanda Kureyş'in de önde gelen servet sahiplerinden birisiydi. Böyle olmasına rağmen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh son derece mütevazi bir hayat sürmüştür. O dünya malını en verimli şekilde kullanarak bütün varını yoğunu Allah Resulü'nün önüne sermiştir. Servetini Allah yolunda harcamış, bilhassa İslam'ın ilk ve en sıkıntılı yıllarında eziyet gören Müslüman köleleri satın alarak onları hürriyetine kavuşturmuş ve onları işkenceden kurtarmıştır. Servet sahibi olması zühdüne mani olmamış, aksine o malını gerektiği gibi kullanarak zenginlik içinde zühdün nasıl yaşanacağını da bize göstermiştir. Gerçekten Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin bu noktadaki örnekliği çok açıktır. Hatta onlarca köleyi satın aldığını biliyoruz. Yani Hazreti Bilal'i satın alıyor, Hazreti Suheyb-i Rumi'yi satın alıp azat ediyor. Başka böyle İslam tarihinde isimleri maruf olan, isim isim olarak bilebileceğimiz nice kadın olsun, erkek olsun köleleri satın alıp onların hürriyetine kavuşturuyor ve işkenceden kurtarıyor. Hatta Hazreti Bilal'i efendisi onu ağır şartlarda çalıştırıyordu. Hele Müslüman olduktan sonra onu kızgın kumların üzerine yatırıyordu. Üzerine büyük ağır taş parçaları koyuyordu ve böyle zulmediyordu, işkence ediyordu, dininden döndürmeye çalışıyordu. Hazreti Bilal radıyallahu anh Efendimiz ahad ahad diyerek kesinlikle dininden vazgeçmiyordu, imanını ikrar ediyordu. Ama büyük bir çile, yani büyük bir zulüm, mazlumiyet bunu Efendimiz de görüyordu ve bunun kurtulmasını istiyordu Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ebubekir Efendimiz de bunu görüyor ve çok merhametli bir gönle sahip olduğu için dayanamıyordu. Hazreti Bilal'in efendisine gidiyor ve diyor ki bana Bilal'i ver, satın almak istiyorum, onu bana sat. O da Hazreti Bilal'in efendisi diyor ki 40 bin dinar verirsen veririm. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz hiç pazarlık yapmadan, ya bir köle 40 bin dinar olur mu, işte 30 olsun 20 olsun tarzında bir pazarlığa girişmeden hemen efendisinin dediği parayı veriyor, Bilal'i alıp hürriyetine kavuşturuyor. Hatta böyle yapınca o kişi, o müşrik Ebubekir Efendimiz'e diyor ki böyle pazarlıksız alacağını bilseydim daha fazla söylerdim. 50 bin derdim, 60 bin derdim. Ebubekir Efendimiz diyor ki eğer diyor daha fazla söyleseydin onu da verir ve alırdım. Bir dünya 3-5 kuruş dünya malı için senin gibi bir pis müşrikle fazla konuşmaya tahammül edemezdim diye bir cevap veriyor Ebubekir Efendimiz. Hatta bununla ilgili olarak da rivayetler Velleyli suresinin Ebubekir Efendimiz hakkında indiğini belirtmektedir. Estağfirullah. Ve se yücennebuhal etka, o cehennemden alev alev yanacak laza denilen o cehennemden kurtulacaktır. Kim? Etka, takva sahipleri, Allah'ı tanıyan, Allah'ın emrini tutan, Allah'ın yasaklarından kaçınan, Allah'ın istediği şekilde kulluk yapan o takva sahipleri, etka, en takva sahipleri o cehennem ateşinden kurtulacaklardır. Kim onlar? Ellezî yu'ti mâlehu yetezekkâ. Malını verip temizlenmek isteyen, nefsini, kalbini dünya kirlerinden arındırmak niyetiyle, o maksatla malını veren kişidir. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Aslında o malını verirken böyle bir dünyevi maksat taşımamaktadır. Yani yanında olan bir borcu ödeme veya kendisine yapılan bir iyiliğe mukabil bir iyilik olsun, denk bir iyilik olsun diye değil, böyle değil. Yani o malını sırf niçin veriyor biliyor musunuz? İlle ptığa veci Rabbil a'la, sadece yüce olan, en yüce olan Rabbinin rızasını kazanmak için veriyor. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için o helalinin kazanmış olduğu parasını, malını, mülkünü hayır yolunda o köleleri satın almak için seve seve veriyor ve Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. Ve lesevfe yarda, Cenab-ı Hak da müjdeliyor zaten. Bu niyetle infak eden, veren kişilerden Allah razı olacak. Onlar da Allah'ın kendilerine ikramından, cennetinden de razı olacaklar buyuruyor. Yani işte zenginlik bu bakımdan güzel bir şey. Ebubekir Efendimiz gibi bunu iyi yolda kullanabilirsek, zengin iken bile o malı mülkün içerisinde zühdün, rüht hayat yaşayabilirsek ne kadar güzel, faydalı bir zenginlik olacaktır bu. Yine muhterem dinleyenlerim, Hazreti Ebubekir halifeliği sırasında da oldukça sade bir hayat yaşamıştır. Hatta vefat esnasında kendisine ait bir arazi parçasının satılarak hilafeti müddetince maaş olarak devlet hazinesinden aldığı miktarın geri ödenmesini vasiyet etmiştir. Yani halbuki bu devlet başkanıydı. Orada bütün zamanını, mesaisini devlet için, halk için veriyordu. Oradan bir maaş takdir edilmesi, alması haram da belki değildi. Ama öyle bir takva hayatı, öyle bir züht hayatı ki kendisinin öz malından satılarak devletten almış olduğu o maaşların da ona ödenmesi, daha huzurlu bir kalple, daha böyle bir kul hakkından, şüphesinden uzak bir şekilde Allah'a vasıl olmayı arz ediyor Ebubekir Sıddık Efendimiz. Yine bir başka örnek, Hazreti Ebubekir ile ilgili olarak anlatılan şu hadise, onun dünyaya hangi zaviyeden baktığını ve Resulullah'ın hayatından ne kadar etkilendiğini bize açıkça göstermektedir. Bir gün içmesi için bal şerbeti ikram edilmişti. Ne var ki o şerbeti ağzına yaklaştırdığında ağlamaya başladı. Yanındakiler de gözyaşlarını tutamadılar. ağlamasının sebebi sorulunca şu cevabı verdi. Dedi ki Hazreti Ebubekir Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyordum bir defasında. O sırada uzaklaş benden, uzaklaş benden diyerek bir şeyi yanından kovmaya çalıştığını gördüm. Ancak ben bir şey göremiyordum. Ne olduğunu öğrenmek isteyince Efendimiz Aleyhisselam şunları söyledi. Buyurdu ki, dünya bütün varlığıyla bana gösterildi. Dünya bütün varlığıyla bana gösterildi. Ona benden uzaklaş dedim. O da uzaklaştı. Ancak şöyle seslendi. Allah'a yemin olsun ki benden kaçıp kurtulsan da senden sonra gelenleri benden kaçamayacaklar. Hazreti Ebubekir sözlerine devamla, işte ben de dünya sevgisine kapılmaktan korktum ve bu sebeple ağladım. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da son derece zahidane bir hayata sahip olduğu bilinmektedir. Halifelik yıllarında üzerinde 12 yama bulunan bir gömlekle halka hutbe okuduğu meşhurdur. Kızı Hafsa, Allah'ın bol rızık ve hayır ihsan etmesi sebebiyle yumuşak elbiseler giymesini, güzel yemekler yemesini teklif ettiğinde o, Resulullah'ın çektiği geçim sıkıntısını anlatmış ve şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki şayet başarabilirsem Allah Resulüne ve Hazreti Ebubekir'e tabi olup onların yaşadığı gibi yaşayacağım. Belki bu sayede onların ahirette elde ettikleri güzel hayata ulaşabilirim demiştir. Zira Yunus'un dediği gibi ibadetler başıdır terki dünya, yani kalpten dünya muhabbetini silmek. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimizin gerçekten o hilafeti, 10 yıllık hilafeti döneminde aslında İslam devleti çok zenginleşti, ganimetler geldi. Medine'de zenginlik, refah seviyesi çok arttı. Buna da belki en büyük vesile olan kişi de bizzat Hazreti Ömer Efendimizin kendisiydi. Yani başarılı devlet adamlığı, halifeliği olmuştu, savaşlardaki başarısı olmuştu. Ama Efendimiz Aleyhisselam ve dostu Hazreti Ebubekir'le beraber ahirette aynı makamda olabilme gayretiyle böyle dünya hayatına karşı zahidane bir tavır takındığını ve yemesi, içmesi, giyinmesiyle müthiş bir züht hayatı yaşadığını, bize böyle bir örneklik bıraktığını görüyoruz. Aslında hemen her sahabede Allah Resulü'nün züht hayatından bir iz bulmak mümkün olmakla birlikte bu konuda akla ilk gelen sahabi şüphesiz Ebu Zer radıyallahu anh'tir. Zira Resul-i Ekrem Efendimizin dünyaya karşı en az meyli olan birini görmek isteyen Ebu Zer'e baksın diye övdüğü bir sahabidir Hazreti Ebu Zer. Ve hayatın sonuna kadar züht ve takvanın, kanaat ve istinanın da temsilcisi olmuştur. Sade ve basit yaşamayı, şatafattan uzak kalmayı seven Ebu Zer el-Gıfari'ye Beytülmal'den 4000 dinar tahsis edildiği halde, tabi İslam devleti genişliyor, büyüyor, Beytülmal de zenginleşiyor. Orada da Hazreti Ömer Efendimiz zamanında ona Beytülmal'den aylık 4000 dinar tahsis ediliyor. Bunun pek azından istifade ederek çoğunu fakirlere dağıttığını görüyoruz. İki dirhemi olanın bir dirhemi bulunana göre daha ağır hesaba çekileceğini söyleyen bu sahabi, kendisine Şam valisi tarafından gönderilen 300 dinarı Allah için bizden daha garip bir kimse bulamamış mı? Bizim başımızı sokacağımız bir yerimiz, istifade edeceğimiz koyunlarımız ve bize hizmet eden bir de hizmetçimiz var. Bundan daha fazlasına sahip olmaktan korkarım diyerek geri yollanmıştır. Gerçekten de Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh Efendimizin de bu dünya hayatı, züht hayatı ve zahitlik noktasında çok güzel örnekleri bulunuyor kıymetli dinleyenlerimiz. Muhterem dinleyenlerimiz, bu güzel örneklerden bizim payımıza düştüğü şekilde örnek alabilmeyi, bir pay nasip alabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Cenab-ı Hak hepimize ömürlerimizi, nefeslerimizi en faydalı, en güzel şekilde geçirebilmeyi, malımızın, mülkümüzün de hesabını en güzel şekilde verebilmeyi bizlere lütfeylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.